A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Öncelikle Barış Pınarı Harekatı'nda çarpışan kahraman askerlerimize başarılar diliyoruz. Rabbim hepsini muhafaza eylesin inşallah. Ayaklarına taş değdirmesin Rabbim. Bütün dualarımız onlarla inşallah. Böyle söze başladıktan sonra bugün özellikle önemli bir konuyu paylaşmaya gayret edeceğiz. Doğum konusunu konuşacağız. Doğum konusunda özellikle merak edilen ya da sizin sormak istedikleriniz ya da doğum ve sezaryen noktasında bazı belli başlı başlıklarını konuşacağız. Ama tabii bu konuda da bizzati sahada uzun zaman çalışmış ve bu konuda gerçekten başarılı bir hekim arkadaşımızı sohbet etmeye ihtiyacı duyduk. Ve benim Ankara tıptan, belki benden küçüktür ama Ankara tıplı bir hekim arkadaşımızı, kadın hastalıkları doğum uzmanı, uzman doktor Nezaket Kadıoğlu kardeşimizi davet ettik. O da kırmadı, hoş geldi, sefalar getirdi. Nezaket hoş geldin.
Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ben de askerlerimize, vatanımıza nasıl diyeyim?
Başarılar diliyorsun.
Evet, başarılar diyorum. Sağ salim dönmelerini.
İnşallah hepsinin bir ayağına taş değmeden burnuna kanından gelsin.
Amin, vatanımız ve askerimiz sağ olsun.
Gerçekten çok çok bizim için önemli. Gerçekten bir harekat. Evet. Allah muhafaza eylesin hepsini. Amin, bizi de muzaffer kılsın inşallah. Bütün dualarımız onlarla. Evet sevgili Nezaket, çok genç hekimsin ama gerçekten doğum noktasında çok çok tecrübelisin. Bugün özellikle seninle doğumun birçok aşamalarını konuşacağız. Bu arada sorular da olabilecek. Özellikle merak edilenler de konuşulacak, o sebepten dolayı ben izninle telefon numaralarımızı vermek istiyorum. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 19, Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 21 diyoruz efendim. Bu arada bu güzel ve önemli sohbetin sizlere ulaşmasına emeği geçen başta Büyük TRT ailesine ve program yapımcımız Özlem Öztaş hanımefendiye teşekkür de bir borç biliyoruz. Evet, Nezaket, öncelikle şunu konuşalım. Gebelik döneminden sonra yavaş yavaş doğum yaklaşıyor. Şimdi bir gebe ya da gebe yakınları açısından her zaman hani filmlere bile konu olmuştur. İşte sancısı, işte su geldi falan filan filan filan. Doğumun başlama belirtileri neler?
Ana başlık olarak belirlemek gerekirse aslında 3 belirti biraz bizim için daha şey oluyor. Hani hastalara özellikle bu konularda uyarıyoruz. Mesela ilk nişan gelmesi dediğimiz bir durum var. Nişan gelmesinde bu rahim ağzını kapatan sümüksü bir tıkaç gibi, hı hı, bir yapı vardır. Sancılar başlamadan önce veya doğumun başlamasından önce bu tıkaç dışarıya bir miktar şeyle birlikte, böyle lekelenme tarzında kanamayla birlikte atılıyor. Hı hı. Bu mukus tıkaç geldiği zaman ille de hemen doğum başlayacak diye bir kaide yok. Yaklaşık işte birkaç gün içinde de olabilir, birkaç hafta sonra da olabilir. Ama
o zaman bu mukus geldi hemen 10 dakika sonra, 1 saat sonra değil. Peki en böyle minimum, en maksimum diye, yani 10 dakika, 1 saat, 3 gün sonra böyle bir aralık var mı?
Yok. Yani hasta zaten şöyle, hasta bunun hani belirti olduğunu bilirse bundan sonrasındaki kısımlarda ağrısını ve şeyi takip edecek. İşte bebek sancısı, hareketlerini, hmm, sancısını, suyunun gelip gelmediğini, onları takip edecek. Sonraki belirtileri aslında bekleyecek artık.
Nelerdir
çünkü,
onlardan konuşalım.
Mesela işte bir sonraki kısımda sancıların oturmasıdır. Hmm. Gebeliğin son haftalarına doğru, yani 35-36 haftadan sonra yalancı doğum sancıları dediğimiz sancılar olur. Hani bunlar bizim için aslında hani hemen hastaneye gelin dediğimiz şeyler değildir. Hı hı. Ne yapıyoruz? Hastaya diyoruz ki doğum sancılarınızı takip edin. Hı hı. Bunları nasıl takip edecekler? Doğum sancısı böyle çok ritmik, çok düzenli ve dinlenmekle geçmeyen ya da işte istirahatle geçmeyen, ağrı kesiciyle geçmeyen, bir sabah bir akşam vuran sancı, bunlar çok önemli değil. Çok düzenli ve kuvvetli gelmesi lazım. Hı hı. Ve belli aralıklarla gelirken bu sıklık artar. Hı hı. Mesela önce yarım saatte bir gelirken, hı hı, daha sonra bu sıklık 20 dakikada bire düşer. Biraz ağrının şiddeti ve süresi azıcık uzayabilir ama bunun hani çok ritmik olduğunu fark eden hasta doğum sancısı olduğunu da anlar.
Anlar.
Mesela işte bir süre sonra bu 15 dakikada bile düşer. Zaten biz de hastalara deriz ki yani hissettiğiniz sancı ya da kasılma. Bu tabir hani iki türlü de kullanılabilir. Bu kasılmaları siz 15 dakikada bir hissetmeye başladıysanız hastaneye gelin diyoruz.
Daha öncesine gelmelerine gerek yok.
Yok. Yani o aşamada zaten dediğim gibi ağrı takibi, bir de mümkünse bebeğin hareketlerini takibi önemli. Kanama takibi önemli. Hani hastalara biz acilleri anlatırken diyoruz ki sancınız sıklaşırsa, suyunuz gelirse, işte kanamanız olursa, bebek hareketlerinde azalmanız olursa mutlaka hemen hastaneye gelin deriz. Bizim en acilleri anlatırken söylediğimiz ana şeyler bunlardır. Suyun gelmesi, zaten su kesesi açıldıktan sonra hastalar ağrılarını beklememesi gerekiyor. Yani su kesesi açıldıktan sonra hastaneye mutlaka ya ağrımı bekleyeyim, işte bakalım ne olacak, işte ağrım başlasın da öyle gideyim dememeleri gerekiyor. Çünkü su kesesi açılınca anne ve bebeğin enfeksiyon riski arttığından dolayı hastaneye başvurmalarında fayda var.
Peki hastaneye geldiği vakit Doktor Nezaket Kadıoğlu hekim muayenesiyle mi anlıyor, bir alete mi bağlıyor, nasıl anlıyor doğumun tamamen yaklaştığını, doğumun vaktinin geldiğini? Ne yapıyorsun
aslında? Aslında şöyle, mutlaka biz ilk önce hani şey olarak değerlendirmek lazım, hani toplu olarak değerlendirmek
gebe
lazım.
Geldi, sancıları gebe geldi, var işte. Evet.
İlk etapta biz bir ultrasonu alırız. Evet. Bebeğin işte suyum geldi diyorsa özellikle suyunu kontrol ederiz. Gebeliğin takibi açısından hani bebeğin ağırlığının ölçümü, baş mı geliyor, nasıl geliyor, ters mi geliyor ya da işte başı hani ya nasıl diyeyim, kanala girmiş mi, angaja olmuş mu, biz öyle deriz. Ya da başının önünde herhangi başka bir şey var mı? Plazanta dediğimiz bebeğin beslendiği damar kordon yapı vardır. Kordon, bu rahim ağzını kapatacak bir durum var mı, ona bakarız. Sonra vajinal muayene, bizim tuşe dediğimiz elimizle rahim ağzının açıklığına, yumuşamasına, silinmesine ve pozisyonuna bakarız. Yani hastanın doğum eyleminin başlayıp başlamadığını değerlendirmek için mutlaka bu değerlendirmeleri yapmak lazım. Yani mesela bazı hastanın hemen aktif eyleme, doğum eylemine giremeyebiliyor. Yani hastanın vakti oluyor. Yani o ilk sancıları hissetmesiyle aktif doğuma girmesi arasında bir süre oluyor. Süper. Bu hasta aktif doğumda mı? Ya da işte biraz daha bekleyebilir mi? Bazen hasta panikle gelir, değerlendirmesini yaparız. Aslında aktif doğumda değildir.
Yani peki bir şey vardır böyle, hani sancılarda normal gerçek sancılar, yalancı sancılar değil mi?
Evet.
Onları nasıl ayırt ediyoruz?
İşte bunda asıl önemli olan, hani bu biz hani hastaya zaten tarif ediyoruz bunu. Bize geldiği zaman da eğer muayenesi aktif, evet, doğum eylemi muayenesi değilse NST'ye bağlıyoruz. NST'de bebeğin kalp atışlarının değerlendirmesiyle birlikte sancı değerlendirilmesi de yapılıyor. Onların belli bir ritimde ve düzende gelip gelmediğine bakıyoruz. Zaten mesela hasta geldiğinde ağrım geçti ya da işte aradan birkaç saat geçiyor, hani bir hissediyor bir hissetmiyor, onlar çok yalancı doğum sancısı değil. Yalancı sancı. Yani hasta diyor ki benim genel olarak akşamları ağrım oluyor diyor. Diyoruz ki bunlar yalancı sancı. Evet. Bir de mümkünse hani bu sancılarla ya da ağrılarla birlikte karnınızın sertleşip sertleşmediğini, rahmin kasılıp kasılmadığını takip ediyoruz. Takip edin diyoruz. En önemli özellik, biraz önce söylediğim gibi, ağrının kuvvetli, ritmik, düzenli ve aynı sürede geliyor olması. Bu doğum sancısıdır.
Doğum sancısı.
Ve NST'de biz bunu görürsek, muayenemizde aktif doğum başlamış gibi görürsek hastaya yatışı veriyoruz.
Peki bir gebenin ilk gebeliği olması ya da işte 5. 6. olması arasında bunlar da belirtiler de fark ediyor mu?
Yok, fark ya şöyle, belirti açısından fark etmiyor ama daha önce doğum yapmış olan hastaların doğum eylemi biraz daha hızlı ilerleyebiliyor. Belki hastaya işte ilk doğumu olan hastaya 15 dakikada bir sancını tutunca gel diyoruz ama mesela ikinci, üçüncü doğumu olanlara diyoruz ki bakın yarım saat, hani yarım saatte bir ağrı, hani o süreyi birazcık uzatıyoruz. Diyoruz ki sancınız yarım saatte biri düşünce gelin diyoruz. Çünkü eylem biraz daha hızlı, doğumda biraz daha hızlı olabiliyor.
Olabiliyor. Bir de şey vardır ya, hani hep duyarız.
suni sancı vermek, suni sancı. O nedir suni sancı?
Suni sancı aslında şöyle, zaten doğumu başlatan, doğumu devam ettiren oksitosin hormonunun bizim dışarıdan vermemiz. Hmm. Aslında bakarsanız normal doğumu taklit eder gibi veriyoruz. Hmm. Yani bu serum bir taraftan akarken dozu da sancılar oturacak
şekilde. Her gebeğe şekilde, veriyor musunuz bunu?
Her gebeğe vermiyoruz. Kendi aktif doğum eyleminde gelip de kendi sancısı olup zaten sancısı aktif doğum eylemini gösteren hastaya vermiyoruz. Biz bunu ne zaman veriyoruz?
Ne zaman veriyorsunuz?
Doğumu kendimiz başlatmak ve doğumu hani hasta doğumunu ilerletmek amacıyla kullanıyoruz. Mesela
bir tane örnek.
Mesela hastanın suyu gelmiştir. Evet. Yeterli sancısı yoktur. O hastanın doğurması gerekiyor. Çünkü anne ve bebeğin enfeksiyon riski var. O zaman ne yapıyoruz? Annenin sancısı olmasa bile bu enfeksiyon riskini göze alamadığımızdan tabii
bir an önce doğumu yaptırmak
tabii,
doğursun
istiyoruz.
Tabii. Peki her suni sancı verdiğiniz, bu oksitosin hormonu verdiğiniz gebelerde kısa sürede doğum oluyor mu? Yine bir süre var mı?
Yine bir süre var. Aslında biraz önce anlattığım gibi aktif doğum eylemine girdikten sonra her şey biraz daha yani yoluna giriyor. Daha hızlı oluyor diyeyim ama hiç başlamamış doğumu başlatmak biraz daha şey oluyor tabii. Hani daha zor oluyor. Mesela rahim ağzı da uygun olmayabilir. Biz onlar için de ilaçlar kullanıyoruz. Bazı hastanın hiç açıklığı olmuyor. Rahim ağzı hiç yumuşak olmuyor. Rahim ağzı biraz geride olabiliyor. Biz ilk önce rahim ağzını bu suni sancı tutacak şekilde olgunlaştırıyoruz ki onun için de ilaçlarımız, jellerimiz, işte
uygulamalarımız var.
Evet, şeylerimiz var. Eğer önce rahim ağzını olgunlaştırıp sonra suni sancı verebiliyoruz. Hı-hı. Yani her geldi zaten doğum eyleminde bizim yaşadığımız sıkıntılardan biri de hastaların hani geldim hemen doğurayım şeyi. Çünkü doğum bir süreç. Sabır ve motivasyon istiyor aslına bakarsanız. Hı hı. Eğer işte geldim hemen doğuramadım diye hastanın telaşa girmemesi
ediyorlar
gerekiyor.
Ediyorlar mı gerçekten?
Evet.
Babalar, yani, babalar nasıl?
Evet. Yani hani hele sancı asıl aktif doğum eylemi başlayıp sancılar çekilmeye başlayınca birazcık böyle hem ailede hem annede de biraz sabırsızlık oluyor. Hani biz istiyoruz ki hasta biraz sabır göstersin, biraz motivasyonunu ona göre ayarlasın, doğum eyleminin bir süreç olduğunu bilsin. Çünkü geldim doğurdum diye bir şey olmuyor ne yazık ki.
Şu filmlerde falan seyrediyoruz
ya,
şey
zaten
nefes al nefes.
Aynen öyle, o birazcık şey yani tipinin. Bizim mesela en şey olduğumuz konulardan biri bağıra çağıra doğum diye de bir şey yok. Yani hani Türk filmlerinde bütün kadınlar bağırarak doğuruyor ya. Aslında bu biraz algıyı da çok etkiliyor kadınların. Değil bence mi? Öğrenilmiş şeyler bunlar. Biz hastaları istiyoruz ki bu ağrıyla baş ederken hani daha sakin olsunlar. Tabii ki sancı şey ama bunlarla baş
yani
etmenin
yani bu tür filmlerdeki kötü örnekler aslında
bence
korkutuyor değil mi?
Öğrenilmiş şeyler. Öğrenilmiş yani şeyler. Evet. Mesela işte tamam sancı geliyor. Aralarda hani ağrının olmadığı dönemlerde sakinleşip biraz dinlenmeye kendilerine fırsat tanısalar. Zaten biz belli bir aşamadan sonra ağrı kontrolü için epidural yaptırıyoruz. Hani ya da işte başka yani ilaçlar uyguluyoruz.
Belden iğne falan veriyoruz.
Tabii tabii.
Peki şunu soracağım özellikle nezaketle. Şimdi bu noktada hani şey vardır. Hani ikiz gebelikler, üçüz gebelikler falan. Çok kısa sürede hani şu, belki hani asistanın döneminde de olmuş olabilir. Daha yeni sahadan geldin, periferden geldin. Yaptırdın mı ikizi, üçüz böyle? En fazla ya, yaptırdığın çoğul gebelik hangisi?
Ha, ya şöyle ben şey asistanlığımı Zekeriya Tahir Burak'tan aldım. Evet. Ya asistanlığımı orada geçirdim. Benim sezaryanda bir beşiz almışlığımız var.
Beşiz?
Evet. Oo. Tüp bebek sonrası. Hani böyle içeriden minik minik bebekleri çıkardık yani.
Orada nasıl bir duygu oluyor yani?
Yani şöyle tabii hani zaten ultrasonda kaç tane olduğunu bilerek evet, girmedik. Çünkü her yerde kafa vardı biz ultrason evet, bakarken. Evet. Hani tüp bebek de uygulama sırasında büyük ihtimalle şey olmuş. Ama biz böyle artık içeriden kaç tane çıkacak diye heyecanla bekledik yani. Sonra beşte tamamlandı.
Beşte tamamlandı diyorsun. Peki bu noktada tabii az evvelki filmdeki örnekten çıkaraktan şunu konuşacağız. Hani böyle bayanların öyle bir feryat etmesi, bağırması ya da çok ağrı varmış gibi olması
tabii anne adaylarını, gebeleri de korkutuyor. Hemen nereye geliyoruz? Ağrı noktasına geliyoruz. Yani normal doğum olsun, sezeryen olsun, doğumda ağrıyı nasıl yönetiyorsunuz? Neler yapıyorsunuz ağrıyla alakalı?
Yani biz sıklıkla epidural anestezi kullanıyoruz.
Yani epidural ne demek? Yani belden.
Belden uyuşturma. Evet, belden uyuşturma.
Normal şimdi, doğumda yapıyor musunuz?
Tabii, normal doğumda yapılıyor. Sezeryen sırasında da yapılıyor. Şimdi belden uyuşturma kısmında hastanın aktif doğum, yine aynı şeye geleceğim, aktif doğum eylemine başlamış olması gerekiyor. Yani biz ne yapıyoruz? İşte bebeğin başı istediğimiz seviyeye geldiği zaman, açıklığı, rahim ağzı açıklığı ve sancıları belli bir aşamaya geldiği zaman epidurali, yani bu belden uyuşturmayı uyguluyoruz. Çünkü çok erken uygulanırsa doğumu durduruyor. İstemiyoruz bunu. Ama hastanın işte bu 4-5 santim açıklığa ulaşana kadar da bir miktar, hani bu sabrı göstermesi gerekiyor. Yani hani o sancıyı, ağrıyı, hani bu zaten hani aktif doğum asıl ağrı hissettiği kısım olduğu için o aşamadan sonra da epidural ile biz araya girip zaten ağrısının büyük bir kısmını azaltıyoruz. Sonrası da zaten hani tam açıklığı bekleyip doğum sürecini beklemek kalıyor. Yani hani doğum masasını alıp asıl doğum eylemini beklemek.
Peki şey var mıdır? Böyle efendim suda doğum yapmak, işte ne bileyim bilimsel metotların dışında böyle bazı magazinsel haberleri okuyoruz. Bunların gerçekten bilimselliği var mı özellikle?
Tabii. Mesela suda, yani suda doğum aslına bakarsanız daha çok mesela sıcak suyun etkisi kullanılıyor bakarsanız. Yani bunun şey olarak ne bileyim sıcak nasıl diyeyim, belki sık duş alma da olabilir. Koşullar uygun olsa keşke. Suda doğum zaten hani orada hasta suda ağrısını çekiyor. Yani eskisi gibi değil. İlk başlanıldığında suyun altında doğumlar yaptırılıyordu ama artık yani bununla ilgili bilimsel kanıtlar doğum anında sudan çıkarın. Hani hasta sadece hidroterapi gibi, yani sadece o suyun sıcak etkisini kullanıp ağrısını onun içinde çekip sonra doğum aşamasında yine normal doğum masasına alınarak doğurtulmasının daha doğru olduğuna karar veriliyor. Çünkü hem bebeğin enfeksiyon açısından doğru olmadığı söyleniyor.
Evet. Bir de şey söyleyeyim aklıma geldi. Özellikle annenin yaşı, doğumdaki bu belirtiler ya da ağrı ya da doğum kolaylığı açısından da bir faktör müdür? Mesela genç anne, bir anne adayıyla ileri yaş.
Doğum açısından, o kadar yaş açısından çok bir şey yok. Hani nasıl gençler daha rahat doğurur diye bir şey söylemeyeceğim.
Öyle
yok,
öyle bir şey.
Yok, öyle bir şey yok yani.
Anladım. Peki özellikle hani gebelik süresince böyle bazen özel merkezlere gidip özel işte egzersizler, özel eğitimler alıyorlar ya da işte doğum için bazı merkezlerde bu tür Türkiye'de de verilmeye başladı. Evet. Gerçekten bunların bir etkinliği, bilimselliği var mı?
Yani şöyle, ben zaten gebenin çok hareketsiz olmasını, yani çok, şimdi tıbbi gerekçeler vardır. Hastaya deriz ki bakın işte istirahat edin, işte kendinizi çok yormayın. Ama tıbbi gerekçeler dışında yüksek riskli bir gebelikiniz yoksa, yani normal sağlıklı ilerleyen bir gebeliğiniz varsa çok hareketsiz kalmayın diyoruz. Buna ek olarak hani koşulları uygunsa tabii ki pilates, yoga, bu tarz ya da kendi basitten bir yürüyüşünü bile yapıyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ben kendi gebelerime hani çok hareketsiz olmamalarını öneriyorum zaten. Hani kendi hayat tarzınıza aynen devam edin. Ekstra ben bir sıkıntı görmediğim
bir de,
sürece.
Bir de şöyle, ikimiz de Ankara, aynı okuldan, Ankara Üniversitesi Fakültesi mezunuyuz. Bize eski hocalarımız hep şunu söylerdi, yani gebeye normal doğum serüveninde çok fazla dışarıdan normalin dışında etki etmemek, yani normal seyri değiştirmemek lazım. Yani gebenin konforuna dikkat etmek lazım, çok bir onu stres altına sokmamak lazım diyerekten. Şimdi bu noktada gebelin seyri boyunca ya da doğum boyunca böyle dışarıdan çok böyle ileri derecede bunlara hani etki etmek ne kadar derecede doğru? Bazen görüyorum şey, gebenin böyle 10 günlük 15 günlük kontrol alınıyor. Böyle multi ilaç takviyeleri, efendim sık sık biyokimyasal kontroller falan filan gibi biraz galiba şey oluyor, stresleniyor
öyle mi? Aslında şöyle, hani beslenmeyle ilgili süreçte şu, biz hastaların aslında dengeli beslenmesini istiyoruz. Şimdi bu da bizim yönetimimizin de olmadığı için elimizden geldiğince zaten yani bizim verdiğimiz vitaminlerin içinde alınması gereken minimum düzeyler vardır. Yani işte B12 en az hani ne kadar bir gebe ne kadar alması gerekiyorsa, folik asit ne kadar alması gerekiyorsa, yani hani
bu dediklerin mutlak zorunlu olan takviyeler.
Evet, evet. Ya da mesela zaten demir eksikliği anemisi, işte B12 eksikliği anemisi, yani hastanın kan düzeyini düşürecek eksiklikleri varsa bunları yerine koymak lazım.
Mutlak zorunlu olanlar, evet. Değil mi? Bu arada hatırlıyor musun ilk doğumunu ne zaman birebir kendi yaptırdığını? Ve o doğum yaptırdığın çocuk seni ziyarete geldi mi, merak ettim.
Yok, şimdi biz yine aynı şey, asistanlığımız çok kalabalık bir hastanede, doğumun çok olduğu bir hastanede olduğu için. Mesela biz vardiyalı çalışırdık.
Hani İsmini hatırlıyor musun iki doğum?
Yok, inanın. Yani böyle keşke. Kaç tane doğurdu? Mesela en sık sorulanları söyle. Hani kaç doğum yaptırdın deseniz sayısını veremem. İlk doğumu da şöyle gerçekten.
Bizzat kendinin.
Evet, yani yine kıdemlilerim ve işte uzmanlarımın şeyiyle birlikte yaptırmıştık. Ama inanın çok net şuydu, hastanın adı buydu diyemem.
Vallahi ben merak ederim.
Hiç diyemem.
Yani. Şimdi gerçekten önemli bir sohbetimizin sonuna bıraktığımız bir konu. Normal doğum, sezeryan. Bu noktada ne zaman, ne durumlarda sezeryan kararı alınmalı? Normal doğumun artıları ve sezeryan noktasında seni dinliyorum.
Şimdi bizim sezeryanla ilgili şöyle, önceden planladığımız, boğazda sezeryan olmalı dediğimiz, poliklinik takibinde daha karar verdiğimiz hastalar var. Bir de doğum eylemi sırasında karar verdiklerimizde. Evet.
Yani diyorsun ki bu mutlak sezeryan olmak zorunda. Onların, normal doğum mümkün değil.
Evet. Onların zaten
belli kriterleri
var. Belli kriterleri var. Belli zamanları var. Mesela biz hastaya sezeryan kararı aldıysak bir 39. haftayı bekler, planını verir, randevusunu verir, alırız. Şimdi bunlar kim, yani hangi hastalar? Bebek hani normalde baş pozisyonuyla gelmesi gerekiyor. Baş pozisyonuyla gelmiyor olabilir.
Evet.
Ne bileyim, ters geliyordur, yan geliyordur, işte ne bileyim önde kolu olmuş olabilir.
Ben yan geliyordu bebek ama ters geliyordu, son anda baş pozisyonu gelebilirdi hocam.
Onun için zaten 39'a kadar bekliyoruz. Çünkü bebek belli bir ağırlığa ulaştıktan sonra, belli bir şeye ulaştıktan sonra çok büyük hareketler yapmıyor anne karnında zaten. Evet.
Bakın, o yüzden bu cümle çok önemli Nizakit. Yani onu bir daha tekrarlayalım dinleyenlerim, özellikle bu kafa karıştıran bir
ya
soru.
Bu şey bizim de siz şey yaptığımız, hani bekleyelim hocam dönmez mi? Ama bebek belli bir ağırlığa, yeri daralıyor, suyu
geldikten
azalıyor.
Geldikten sonra dönmüyor.
O yüzden belli bir aşamadan sonra dönmüyor. Yani hani onu ne kadar şey yaparsanız, yani beklenir mi? Beklenir. Hani ters gelen bebeği, hani sancım tutsun öyle alayım diyen, hani geleyim diyen hastalar olabiliyor. Ama o zaman da belli riskleri göze almanız gerekiyor. O bebeğin ayağı sarkabilir, doğmayabilir. Anlatabiliyor muyum?
Demek ki koşullardan biri bu. Evet. Devam edelim.
Asıl koşullardan ve en sık koşullarımızdan biri de eski sezeryan olması veya geçirilmiş rahimle ilgili bir ameliyat olması. Ama yumurtalıklarla ilgili değil. Rahimle ilgili bir ameliyat olması. O tarz hani eski sezeryanlar bizim en sık sezeryanı aldığımız hastalardır. Onları mutlaka planla alıyoruz. Biraz önce hani ultrasonda demiştim ya.
Peki,
rahim
şey
ağzını
yani,
kapatan bir
sezeryan,
şey var.
İlk doğumu sezeryan yapan bir gebe anne adayı. İkinci normal doğum yapabilir mi? Nedir
yapa bu? Şöyle, onun belli koşulları var.
O da yine belli koşulları
evet,
var.
Evet, onun da belli koşulları. Mesela işte arada 2 seneden daha fazla bir süre olması gerekiyor. 2 seneden önce biz çok istemiyoruz. Önceki sezeryanının neden olmuş, nasıl olmuş, ameliyat notu da önemli bizim için. Mesela bazı hani rahim bebeğin çıkarılma şeyleri vardır, kesileri vardır. Eğer uygun kesiyle yapılmadıysa onun eski dikişinin yırtılma ihtimali daha yüksek olur.
O zaman ben seni o kadar böldüm ki tekrar ben toparlayayım. Gebeliğin başından ya da son haftalarında siz mutlak sezeryan aldığımız, dedin ki şu durumlarda mutlak sezeryan alıyorum. Yani diğer alternatif mümkün değil normalde.
Evet, mesela bir de şey var, bebeğin eşi plezantasının rahim ağzını kapatıyor olması. O da kanamayla giden bir durumdur. Onu
o
da istemiyoruz. Doğum eylemi sırasında aldıklarımız da hasta sancıyı hani çekiyordur, ilerlemiyordur. Yani rahim ağzı yeterli açılmıyordur. Hasta sancısını çekiyordur ama başının pozisyonundan, belki bebeğin doğum kanalına düzgün girememesinden dolayı aşağı inmiyor olabilir. Veya bebeğin kalp atışlarında sıkıntı olmuş olabilir. Annenin bir anda hani plazenta ile ilgili sıkıntısı olup kanaması başlamış olabilir. Ya da yani genel olarak hani doğumun ilerleyişiyle ilgili iri bebektir. Mesela iri bebek şüphesi vardır. O bebek de hani bir türlü hani doğum kanalına giremeyebilir. Genel olarak
ben öyleyim.
Eylemde eylemde şeye öyle karar veriyoruz.
Peki tabii ki sen de onu takdir ettiğini biliyorum. Normal doğum çok daha efektif, etkili ve anne adayı için en böyle düzgün ve gerçekten yararlı bir doğum şekli.
Evet.
Ne dersin normal doğumun artılarıyla alakalı?
Yani hastanın toparlanma süreci, normal hayatına dönme süreci daha hızlı oluyor tabii ki. Hani kan kaybı daha az oluyor. Enfeksiyon riski daha az oluyor. Yani daha sonrası için daha mı konforlu? Emzirme açısından daha şey oluyor, daha uygun oluyor.
Çocuğun annesi florasıyla karşılaşması, ileride alerjik hastalıklar gibi tabii.
Evet, yani hani onunla ilgili zaten çok çalışma var siz son zamanlarda. Yani aslında yani normal doğum, vajinal doğum, hani bu şeyleri nasıl diyeyim, kavramları şey yapmak lazım. Hani sezeryanda gerekliliği olduğu zaman zaten anne ve şeye, babaya ve ebeveynlere anlatılarak, gerekçeleri anlatılarak yapılabilir tabii. Ama normal doğum sağlıklı olan mı? Evet, sağlıklı olan.
Sağlıklı olan doğum. Peki senin böyle karşılaştırdığında mesela normal doğumla sezeryen karşılaştırdığında mesela yüzde ne kadardır yaptırdığın normal doğum? Yani total
kendi oranım.
Kendi oranı ne kadardır?
Sezeryen oranım aslında benim çok, yani doğum evi çıkışta olduğum için biz ilk etapta zaten normal doğum için elimizden geleni yaparız. Tahmini ben çok bir rakam sabırlıyımdır zaten.
1500-2000 o normal.
Ha, sayıyı bilmem ama şöyle.
Tamam, işte 10.000 diyelim mi?
Bilmiyorum. Şöyle, biz diyorum ya, vardiyalı çalışırdık Zekai Ter'deyken. Ben 8 saatlik vardiyada 30 doğurttuğumu bilirim.
Ama tabii bir de zorunlu hizmetim var orada.
Bir de o da var. Orada da tek hekimdim zaten.
Eyvallah, eyvallah. İnşallah Rabbil Alemin daha nice yıllar inşallah bu güzel vatanımızda, milletimizde, bütün bizim bayanlarımıza inşallah yararlı olman dileğiyle bütün dualarım o meyanda inşallah. Çünkü çok başarılısın ve ben inanıyorum çok daha başarılı olacağına ve çok daha gerçekten güzel yerlere geleceğine inşallah nezaket.
Teşekkür ederim.
Evet efendim, bugün doğumu detaylıyla konuşmaya gayret ettik. Gerçekten bu konuda çok genç ama çok tecrübeli bir doktor arkadaşımız, kadın hastalıkları doğum uzmanı, uzman doktor Nezaket Kadıoğlu ile beraberdik. Tabii bu bizi kesmedi. Daha çok suallerimiz olacak. O sebepten dolayı sizlerin önünde Nezaket Hanım'dan bir daha gelmek üzere söz isteyelim. Veriyor musun söz Nezaket?
İnşallah.
İnşallah Allah nasip ederse. Evet efendim, inşallah bir sonraki hafta yeni bir sohbet konusunda gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.